Merhaba sevgili dinleyenler, ben Çizem. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Kadın Hakları Topluluğu, Kadına Şiddeti Önleme ve Şiddete Karşı Destek Birimi sorumlusuyum. Bugün programımızda son zamanlarda tüm dünyanın merakla takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir davayı konuşacağız. Bu dava sadece olayın kendisiyle değil, toplumun bu tür konulara yaklaşımı ve adaletin işleyişiyle de gündemde oldukça yer tuttu. Bugün bu davayı ayrıntılarıyla konuşmak için yanımda Özgecan var. Hoş geldin Özgecan. Sen de bize kendini tanıtır mısın?
Merhaba Çisem. Ben Özgecan. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Kadın Hakları Topluluğu Etkinlik Planlama ve Organizasyon Birimi sorumlusuyum. Böylesine önemli bir konuyu ele alacağımız için oldukça heyecanlıyım. Çünkü Gisele Pelicot davası hepimizin dikkatle takip etmesi gereken bir mesele.
Evet, oldukça hassas ve önemli bir konuya değineceğiz. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde dava sonuçlandı ve sanıkların aldığı cezalar kesinleşti. Cezalar hakkında da konuşacağız ama önce Gisele Pelicot davası hakkında temel bilgileri dinleyicimizle paylaşalım. Neler oldu ve bu dava nasıl gündeme geldi?
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında önce Fransa, daha sonra tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladı Gisele'in davası. Birlikte bir hayatı inşa ettiği, ömrünün 50 yılını paylaştığı eski eşi, Dominique Pelicot'un süpermarketin birinde yabancı kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışırken güvenlik görevlisine yakalanması ve bu nedenle bilgisayarlarının incelemeye alınmasıyla ortaya çıkıyor her şey.
Aslında tamamen bir tesadüf sonucu öğreniyor her şeyi. Eşi dikkatsiz davranmasaydı ya da güvenlik görevlisi durumu fark etmeseydi, farkında olmadan bir kabusu yaşamaya devam edecekti Gisele.
Evet, kesinlikle öyle. Çünkü Dominique Pelicot, 10 yıl boyunca karısını yemeğine kattığı uyku ve anksiyete haplarıyla bayıltarak, kendi yatağında yarı koma halindeyken, yaşları 26 ila 74 arasında değişen onlarca erkeğin tecavüzüne uğramasına neden oldu. Ve bu anları görüntülü olarak kaydetti. Polis, bundan 4 yıl önce Gisele'i karakola çağırıp maruz kaldığı cinsel saldırının videolarını izlettiğinde, kadının yaşadığı hayal kırıklığını tahmin edebiliyor musun?
Elbette empati yapması kolay bir şey değil. Belki de en çok güvendiği, hayatının büyük bir kısmını beraber geçirdiği insanın kendisine böyle bir kötülük yaptığını öğrenmek büyük hayal kırıklığı olmuştur. Ayrıca kendisine tecavüz edenler arasında Gisele ile aynı köyde yaşayanlar var. Belki de Gisele onlarla günlük hayatında sık sık denk geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Özgecan?
Bu dava, tecavüzcü denilen fail türünün sadece karanlık sokaklarda pusuya yatıp bekleyen, geceleri hatta gündüz vakti tetikte olmamıza neden olan bir yaratık olmadığını göstermesi açısından çok önemli.
Nedense biz düşmanı hep uzağımızda arıyoruz. Bu dava bize en yakınımızdakilerin de bize istediklerinde ne kadar zarar verebileceklerinin bir kanıtı niteliğinde.
Bu dava faili yakınında aramak açısından dünya için bir emsal oluşturuyor. Ama biz ülke olarak çok da yabancı değiliz maalesef bu duruma. Son açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl öldürülen kadınların neredeyse %60'ı evlerinde, yani eşi, babası, kardeşi tarafından öldürüldü. Kutsal olduğunu düşündüğümüz ailelerimiz tarafından, güvenli olduğunu düşündüğümüz evlerde öldürülüyoruz.
Öyle maalesef. Aslında hiç de uzağımızda değiller. Dominique Pelicot belki de Gisele en yakın insandı ve çoğunu internet üzerinden bulduğu 80 civarı erkeğin karısına tecavüz etmesine izin verdi. Biliyorsun suçlanan erkeklerin isimleri sosyal medyada açıklandı. Bu listenin açıklanmasının faillerin ailelerini mağdur ettiğini düşünüyor musun?
BBC muhabirlerinin Mazan sokaklarında bir kadınla yaptığı röportajda kadın listedeki en az 3 ismi tanıdığını belirtmiş. İçlerinde Gisele'in de tanıdığı isimler olduğu da düşünülebilir. Bir insanın beden dokunulmazlığını ihlal ediyorsun. Yani bunu kendinde hak olarak görüyorsun ve hiçbir pişmanlık duymadan hayatına devam ediyorsun. Belki aynı yerde yaşıyorsun, sokaklarında karşılaşıyorsun, sohbet ediyorsun ve en ufak bir duygu belirtisi bile göstermiyorsun. Böyle bir zihniyeti ve riyakarlığı benim aklım almıyor.
Kesinlikle benim de. Kendilerine suçlama yöneltildiğinde pişman olduğunu belirtenler oldu ama bu suçun işlendiğini ve sistematik bir şekilde 10 yıl boyunca sürdüğü gerçeğini değiştirmiyor.
Elbette değiştirmiyor. İşte tam bu noktada sorduğun soruya gelecek olursak, 10 yıl boyunca bir kişi bile en ufak bir pişmanlık göstermeden suç işlemeye devam etti ve sustu. Bu tecavüzcüler serbest bir şekilde toplumda yaşamaya devam ettiler. Belki de bazılarının Gisele'den başka kurbanları da oldu. Faillerin aldıkları cezalara bakarsak, tamamını hapiste geçirseler bile bir gün tekrar serbest kalacaklar ve toplum içinde yaşamaya devam edecekler. Bence insanlar bir tecavüz suçlusuyla aynı yaşam alanını paylaştığını bilmeli. İnsanlara bu hakkı tanımalıyız diye düşünüyorum. Bu gibi suçluların işledikleri suçların ailelerine nasıl bir zarar verdikleri hakkında en ufak bir fikri yok. Aile bireylerinin dışlanmaması ya da kötü davranışlara maruz kalmaması için isimleri açıklamamak çözüm mü peki? Ben de sana bunu sormak istiyorum.
Aile bireyleri açısından bakınca zor bir durum. Tecavüz suçlusunun kızı, kız kardeşi, eşi olarak tanımlanmak ve diğer insanların onlara karşı tavırlarına, zorbalıklarına katlanmak zorunda kalmak kolay bir şey olmamalı. Sonuçta failler suçu aile üyeleriyle beraber işlemediler. Bu nedenle ayrımcılığa uğramamalı ve dışlanmamalılar. Bunun çaresi faillerin kimliklerinin açıklanmaması değil, insanların bakış açısını değiştirmesiyle alakalı bence. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki faillerin aldığı cezalar? Dava sonucu faillerin aldığı cezalar tatmin edici mi sence?
Dominik Pelikot'un bilgisayarındaki görüntülerden tespit edilen 80 failin 50 tanesi mahkemede yargılandı. 46 tanesi tecavüzden suçlu bulundu. Dominik Pelikot 20 yıl, davanın en genç sanığı ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundu ve 13 yıl ceza aldı. Sanıklar 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları aldılar. Giselle'in çocuklarına göre ve kamuoyuna göre cezalar yetersiz. Giselle Pelikot ise mahkemeye ve verdiği karara saygı duyuyorum dedi. Kimimiz bu cezaların yetersiz olduğunu, belki de bir ömür hapse atılmaları gerektiğini düşünecek. Kimimiz de bu insanların az ya da çok cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılmaları gerektiği fikrini savunacak. Bence de tartışılması gereken konu bu. Failler cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılabilirler mi? Toplumla uyum içinde tekrardan bu ve benzeri bir suç işlemeyeceklerine garanti verebilir miyiz?
Tesadüfen ortaya çıkmasa belki de sürüp gidecek bir eylem var ortada. Hiçbir sanık yaptığından pişman olup teslim olmayı ya da Dominik Pelikot'un yaptığı şeyi sadece kendileriyle değil başkalarıyla da yapmış olabileceğini düşünüp şikayetçi olan bir kişi bile yok. Hatta sanıklardan 15'i kanıtlara rağmen suçsuz olduklarını ileri sürüp cezalara itiraz etme hakkını bile görüyorlar kendilerinde. Ben bu zihniyetin toplumla uyum içinde yaşayabileceğine inanmıyorum. Dominik Pelikot hariç diğer tüm cezalar savcının istediği miktarın altındaydı zaten. Sanırım 15 kişinin cezasına itiraz etmesi sonucu temyiz davası, profesyonel hakimlerden oluşan bir panel tarafından denetlenen Avignon davasının aksine sıradan bir jüri tarafından dinlenecek. Temyiz davasından ne karar çıkar bilemeyiz ama umarım hak eden hak ettiği cezayı alır ve adalet yerini bulur.
Dilerim dediğin gibi olur ve herkes hak ettiği cezayı alır. Ülkemizde, hatta dünyada, gece veya gündüz sokakta yalnız yürüdüğü için giydiği kıyafetler bazı zihniyetler tarafından tecavüze davetiye çıkarıyormuş gibi algılandığı için, tecavüz sırasında bağırmadığı, bağıramadığı için rızası varmış gibi düşünen ve hiç utanmadan bunu dile getiren insanlar var. Hayatını kabusa çeviren insanla defalarca yüzleşmek zorunda kalıyor kadınlarımız. Bir de üstüne saydığım nedenler bahane edilerek çoğu zaman tecavüze uğrayan kadının kişiliğine, yaşantısına, hakarete kadar gidiyor. İşte bu yüzden bu dava bize çok şey öğretti. Susmayacağız. Onlar bizi susturmaya çalıştıkça biz daha çok sesimizi çıkaracağız. Her ne olursa olsun mücadele etmeliyiz. Giselle Pelikot cesur duruşuyla birçok kadına ilham oldu.
Dünya Giselle Pelikot gibi cesur bir kadını tanıdı. Davanın hassasiyetinden dolayı kapalı görülme teklifini reddedip utanması gerekenin kendisi değil, suçlular olduğunu söylemesi Pelikot'u MeToo hareketinin ikonlarından birine dönüştürdü. Aksini yapabilecekken o kendisine istismarda bulunanların videolarının mahkemede gösterilmesine izin verdi. Bu durum bize tecavüz vakalarında ifşanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Susması gereken biz değiliz, utanması gereken biz değiliz. Sesimizi çıkarabildiğimiz kadar çıkarmalıyız.
Giselle bu mücadelesini çok cesur bir şekilde verdi. Davanın gereken yankıyı uyandırmasıyla Giselle'in ihtiyaç duyduğu desteği gördüğüne inanıyorum. Yüzlerce insan Giselle'e ve diğer tecavüz mağdurlarına destek olmak için meydanlarda toplandı. Ellerinde mağdurların yalnız olmadıklarına dair pankartlar taşıyorlardı. Pankartların bazılarında "Kurbanlar size inanıyoruz, tecavüzcüler sizi görüyoruz." veya "Dünyadaki bütün kadınlar seni destekliyor, teşekkür ederim Giselle" yazıyordu. Günün sonunda Giselle'in muhteşem dirilişine şahit olduk ve onun da dediği gibi utanç taraf değiştirmeli.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün Gisele Pelicot'un tecavüz davası hakkında konuştuk. Fransa duvarlarında da yankılandığı gibi sıradan adamlar korkunç suçlar diyerek noktalamak istiyorum programı. Ve tecavüz mağduru tüm kız kardeşlerime asla yalnız yürümeyeceksiniz demek istiyorum. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızı noktalarken sizlere çok anlamlı bir şarkıyla veda ediyoruz. Esenlikle kalın.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie